Ayrım 33.
Hindu 944, Çinli 870, Eskimo 931, İngiliz 860, Hollandalı 919-909, Parisli 19 yıl 858. Almanlardaki çelişkili veriler ölçümlerin çeşitli materyal üzerinde nicel ve nitel gerçekleştirildiğini ve bu nedenle mutlak güvenilir olmadığını gösteriyor. Ama rakamlardan bir şey anlaşılıyor. Zenci, Hotanto, Hindu kadınları, Alman, İngiliz ve Parisli kadınlardan önemli ölçüde daha büyük kafatası kapasitesine sahipler ve buna rağmen sonuncuların tümü daha akıllıdır. Ölmüş ünlü erkeklerin beyin ağırlığının karşılaştırılmasında da benzer çelişkiler ve tuhaflıklar ortaya çıkıyor. Profesör Reklam'a göre doğa bilimcisi Cuvier'in beyni 1830 gram, Byron'unki 1907, ünlü matematikçi Gaub'unki 1492, filolog Hermann'ınki 1358, Paris valisi Hosman'ınki 1226 gram ağırlığındaydı. Sonuncusunun beyin ağırlığı ortalama bir kadın beyninden azdı. Gambetta'nın beyni de kadın beyninin tüm ortalamasından önemli ölçüde az ağırlıktaydı. Yalnızca 1180 gramdı. Dante'nin de bir erkek beyninin ortalama ağırlığından hafif bir beyne sahip olduğu söylenir. Benzer türde verilere Heviluk Elis'te rastlıyoruz. Buna göre Bischoff'un beynini tarttığı sıradan bir kişinin beyni 2222 gram ağırlıktaydı. Yazar Turgenev'in beyni 2012 gramdı. Buna karşılık en büyük üçüncü beyin Hans Kontluğundan bir deliye aitti. Aynı şekilde Bischoff'un incelediği sıradan bir işçinin beyni 1925 gramdı. En ağır kadın beyinleri 1742 ile 1580 gram arasındaydı. Bunlardan ikisi ruh hastası kadınlara aitti. Ağustos 1902'de Dortmund'da yapılan Alman Antropologlar Kongresi'nde Profesör Waldeyer, 1716 yılında ölmüş olan filozof Leibniz'in kafatasının incelenmesinden hacminin yalnızca 1450 cm3 tuttuğunu saptadı. Bu 1300 gramlık bir beyin ağırlığına denk düşmektedir. Mommsen, Bunsen ve Adolf, V. Menzel'in beyinlerini incelemiş olan Hansemann'e göre Mommsen'in beyni 1429,4 gram geliyordu ve yetişkin bir erkeğin ortalama beyin ağırlığından daha ağır değildi. Menzel'in beyni yalnızca 1298 gram ve Bunsen'inki daha da az, 1295 gram geliyordu. Yani ortalama ağırlıktan az ve bir kadın beyin ağırlığından önemli ölçüde yüksek değildi. Bunlar düşünsel yeteneklerin kafatası hacmine göre ölçülebileceği yönündeki eski görüşü tamamen saf dışı eden göze çarpıcı gerçeklerdir. Raymond Pearl, İngiliz verilerinin incelemesinden sonra şu sonuca varıyor. Düşünsel yeteneklerle beyin ağırlığı arasında sıkı bağlar bulunduğu yönünde hiçbir kanıt yoktur. İngiliz antropolog W. Duckworth şöyle diyor. İnsanlarda büyük bir beyin ağırlığının yüksek düşünsel yeteneği beraberinde getirdiğine ilişkin kesin bir kanıt yoktur. Ne beyin ağırlığının ne kafatası kapasitesinin ne de kafa çevresinin saptanabildikleri yerde düşünsel yeteneklerin mikyası olarak herhangi bir yararı vardır. Son yıllarda insan ırklarının beyinleri üzerine bir dizi incelemeyle öne çıkmış olan Cole Brüsch şu açıklamada bulunuyor. Zeka ve beyin ağırlığı birbirinden tümüyle bağımsız iki ayrı büyüklüktür. Sık sık vurgulanan ünlü erkeklerin yüksek beyin ağırlığı, gerçi genel ortalama beyin ağırlıklarını aştığı ama bütün bu erkeklerin ait olduğu toplumun üst sınıflarınınkini aşamadığı için ikna edici bulunmayarak geri çevrilir. Fakat bu açıklamalarla beyin ağırlığının özellikle gençlikte aşırı çalışma uyarısıyla artabileceği reddedilmemelidir. Bununla toplumun yüksek sınıflarının ya da daha iyi öğrencilerin daha büyük beyni, kafatası kapasitesi açıklanabilir. Üstelik daha iyi durumdaki kişiler de buna kural olarak aşırı beslenmede eklenir. Bu düşünsel fazla zorlama yoluyla sağlanan ağırlık artışının bilindiği gibi olumsuz yanı da vardır. Delilerin beyni genellikle çok ağırdır. Önemli olan zekanın, çalışma yeteneğinden çok başka bir şeydir bu. Ağırlıkla herhangi bir ilişkisinin bulunduğunun kanıtlanamamasıdır. Dış şekillenme açısından da şimdiye dek belirli biçimler ile yüksek düşünsel eğitim, deha veya zeka arasında bir ilişkinin kanıtlanamamış olması söz konusudur. Demek ki beden uzunluğu bedensel güç üzerine yargıya nasıl izin vermiyorsa, aynı şekilde beyin kütlesinin ağırlığı da düşünsel yetenekler hakkında yargıya izin vermez. Büyük memeli hayvanlar, fil, balina, yunus vesaire daha büyük ve daha ağır beyinlere sahiptirler. Göreceli beyin ağırlığı açısından çoğu kuşları ve küçük memeli hayvanları geçerler. Zeka açısından kendilerinden çok daha büyük hayvanları, örneğin koyun, inek, geçen çok küçük hayvanlar, karınca, arı vardır. Aynı şekilde birçok büyük cüsseli insanın düşünsel yetenek açısından küçük ve silik cüssellerin gerisinde kaldıkları gibi, büyük olasılıkla beyin kütlesinden çok beyin organizasyonu ve beyinsel güçlerin egzersizi ve kullanımı önemlidir. Benim görüşüme göre diyor Profesör L. Citeda, beynin dış tabakasının hassas yapısı, psişik fonksiyonların farklılığı için kuşku götürmez nedendir. Sinir hücreleri, ara madde, kan damarlarının düzeni, yapısı, biçimi, büyüklüğü, sinir hücrelerinin sayısı ve bunların beslenmesi, içlerindeki metabolizma unutulmamalıdır. Eğer yeteneklerini tam geliştirmesi isteniyorsa, beynin her organ gibi egzersiz yapması ve uygun beslenmesi zorunludur. Bu yapılmazsa ya da eğitim yanlış yönde gerçekleştirilirse, o zaman normal gelişme yerine yalnızca yavaşlama değil, adeta kötürümleşme geçer. Bir yön diğerinin zararına teşvik edilir. Manövriyer gibi kadının morfolojik açıdan erkekten daha üstün olduğunu kanıtlayan birçok antropolog vardır. Bu bir abartmadır. İki cinsi karşılaştırırsak diyor Duckworth, bir cinsi morfolojik açıdan diğerinden daha üstün gösteren sabit farklar olmadığı ortaya çıkar. Heviluk Ellis yalnızca bir sınırlama getirmek istiyor. Kadın cinsinde belirtilerin varyasyon bolluğunun erkeklerinkinden daha az olduğuna inanıyor. Ama Carl Pearson bir karşı eleştiride bunun yalnızca sahte bilimsel bir batıl inanç olduğunu ayrıntılarıyla kanıtladı. Kadın gelişiminin tarihini az buçuk bilen hiçbir kimse binlerce yıldır kadına karşı ağır günahlar işlendiğini ve hala da işleniyor olduğunu reddedemez. Buna karşılık Profesör Bischoff, kadının da beynini ve zekasını erkek gibi geliştirebilme olanağına sahip olduğunu iddia ediyorsa, bu iddia tartışılan konuya ilişkin yakışıksız ve duyulmamış ölçüde bir cehaleti göstermektedir. Uygarlık gelişimimizin seyrinde kadının konumu üzerine bu eserdeki anlatım, erkeğin binlerce yıl süren egemenliğinin düşünsel ve fiziksel gelişimindeki büyük farkların suçlusu olduğunu tamamen anlaşılır kılıyor. Doğa bilimcilerimiz bilimlerinin yasalarının insan üzerinde de tümüyle uygulanması gerektiğini kabul etmelidirler. Kalıtım ve uyum bütün diğer doğa yaratıkları gibi insan için de geçerlidir. Eğer insan doğada istisna değilse o zaman evrim teorisi ona da uygulanmalıdır. Böylece aksi halde bulanık ve karanlık kalan ve sonra bilimsel mistikliğin ya da mistik bilimin konusu olan şey güneş gibi aydınlanır. Cinslerde beynin oluşumu da cinslerin farklı eğitimlerine, eğer bu tanım geçmişin büyük bir bölümü için özellikle kadın için kullanılabilirse, bu yetiştirme ifadesi daha doğru değilse, uygun olarak gelişti. Zekayı etkileyen beyin parçalarının beynin ön bölümlerinde, öncelikle duyarlılık ve duygu yaşamını etkileyen bölümlerin ise orta kafada aranması gerektiği konusunda fizyologlar anlaşıyor. Erkekte ön bölüm, kadında orta bölüm daha çok gelişmiştir. Kadın ve kadın için güzellik kavramı buna uygun olmuştur. Bugün hala belirleyici olan Yunan güzellik kavramına göre, kadın dar, erkek yüksek ve özellikle geniş alınlı olmalıdır. Ve aşağılanmanın bir ifadesi olan bu güzellik kavramı kadınlarımıza öylesine işlemiştir ki, yüksek bir alnı çirkinlik olarak değerlendirirler ve daha dar görünmesi için saçlarını alınları üzerine dökerek doğayı sanatla düzeltmeye çalışırlar. 4. Darwinizm ve toplumun durumu. Yani kadınların erkeklere kıyasla beyin kütlesi bakımından aşağı konumda oldukları kanıtlanmamıştır. Bu durumda kadınların düşünsel alanda bugün olduğu gibi olmalarına şaşmamalıdır. Darwin, şiir, resim, heykeltıraşlık, müzik, bilim ve felsefede en olağanüstü erkeklerin listesiyle aynı alanlarda en olağanüstü kadınların listesi yan yana getirildiğinde hiç kıyaslanamayacaklarını söylerken mutlaka haklıdır. Ama başka türlüsü olabilir mi? Böyle olmasa şaşırtıcı olurdu. Bu nedenle Dr. Dudley Zürich, bir dizi kuşak boyunca kadınlar ve erkekler eşit eğitilseler ve o sanat ve disiplinlerin uygulanmasını öğrenseler, bunun başka türlü olacağı yanıtını veriyor. Kadın ortalama olarak ele alındığında fiziksel açıdan da erkekten zayıftır. Birçok yabanıl halkta bu asla söz konusu değildi. Gençlikten itibaren egzersiz ve eğitimin nelere kadir olduğu, cesaret, gözüpeklik, çeviklik ve bedensel güç açısından en şaşırtıcı şeyleri yapan sirk bayanları ve kadın akrobatlar örneğinde görülüyor. Böyle bir gelişme yaşam koşullarının ve eğitimin doğa bilimsel açıdan kabaca ifade edildiğinde terbiyenin sorunu olduğundan insan kendi gelişimine amaç ve hedefte bilinçli müdahalede bulunur bulunmaz, İnsanların fiziksel ve düşünsel yaşamının en güzel sonuçlara yol açacağı kesinlikle varsayılabilir. Bitkiler ve hayvanlar yaşam koşullarına nasıl bağımlıysa, nasıl elverişli koşullar onları teşvik ediyor, elverişsiz koşullar engelliyorsa ve zorunlu koşullar eğer yok olmalara yol açmamışsa, özlerini ve karakterlerini değiştirmeye onları zorluyorsa, aynı şey insanlar için de geçerlidir. İnsanın geçimini sağlama ve koruma biçimi yalnızca onun dışsal varlığını değil, bilakis duygu, düşünce ve davranışını da etkiler. İnsanların elverişsiz yaşam koşulları yani sosyal durumun yetersizliği, yetersiz kişisel gelişimin nedeni ise o zaman buradan yaşam koşullarını yani sosyal durumunu değiştirerek insanın kendisinin değiştirilebileceği sonucu çıkar. Yani söz konusu olan sosyal koşulları her insanın karakterini engelsiz tam geliştirme olanağını elde edeceği Darwin'e dayanarak Darwinizm tanımıyla anılan gelişim ve uyum yasalarının tüm insanlar için amaç ve hedefte bilinçli etkinlik kazanacağı biçimde şekillendirmektir. Ama bu yalnızca sosyalizmde olanaklıdır. İnsanlar düşünen ve anlayan yaratıklar olarak kendi yaşam koşullarını yani sosyal koşullarını ve onunla bağıntılı her şeyi, herkes için elverişli varlık koşullarının eşit mevcut olacağı biçimde planlı olarak değiştirmek ve mükemmelleştirmek zorundadırlar. Herkes eğitim ve yeteneklerini hem kendisinin hem de genelin yararına geliştirebilmelidir. Ama başkalarına ya da genele zarar verme gücüne sahip olmamalıdır. Onun kendi çıkarlarıyla başkalarınınki örtüşmelidir. Çıkarlar uyumu bugün toplumda egemen olan çıkarlar zıtlığının yerine geçmelidir. Darwinizm her gerçek bilim gibi fevkalade demokratik bir bilimdir. Temsilcilerinin bir bölümü tersini iddia ediyorsa bunlar kendi bilimlerinin erimlerini değerlendirmeyi bilmiyorlar demektir. Muhalifler özellikle kendileri için avantaj ya da zarar söz konusu olduğunda her zaman hassas bir buruna sahip olan kilise üyeleri bunu kavradılar ve o yüzden Darwinizmi sosyalist ya da ateist olarak jurnallıyorlar. 1877 yılında Münih'teki doğa bilimcileri toplantısında Profesör Haeckel'a karşı çıkan Profesör Virchow bu konuda en şiddetli muhalifleriyle birleşiyor. Darwinci teori sosyalizme gider. Haeckel evrim teorisinin ders programına alınmasını talep ettiği için Virchow Darwinizmi gözden düşürmeye çalışıyordu. Bugünkü düzene sarılmak isteyen herkes okulda doğa bilimlerinin Darwin ve yeni doğa bilimi doğrultusunda öğretilmesine karşı mücadele ediyor. Bu teorilerin devrimci etkisi biliniyor. Bunları yalnızca seçkinler çevresinde öğretme isteği bu yüzdendir. Ama biz şöyle düşünüyoruz. Virchow'un iddia ettiği gibi Darwinci teoriler sosyalizme gidiyorsa bu teorilerin aleyhine değil, sosyalizmin lehine bir kanıttır. Bilim adamları bir bilimin sonuçlarının şu ya da bu devlet kurumuna, şu ya da bu sosyal duruma yol açıp açmadığını ya da onu haklı çıkarıp çıkarmadığını sormamalı. O teorilerin doğru olup olmadığını sınamalı ve eğer doğruysa o zaman bu teoriler tüm sonuçlarıyla kabul edilmelidir. Başka türlü davranan kişisel çıkarlar nedeniyle olsun, yukarıdan gelecek lütuf ya da sınıf veya parti çıkarı nedeniyle olsun, başka türlü davranan aşağılık davranıyor demektir ve bu bilime onur kazandırmaz. Ne var ki özellikle üniversitelerimizde loncasal bilimin temsilcileri yalnızca ender örneklerde bağımsızlık ve karakter iddia edebilirler. Maaşlarını yitirme, yukarıdan gelecek lütuftan yoksun kalma, ünvan, rütbe ve terfiden vazgeçmek zorunda kalma korkusu, bu temsilcilerin çoğunu boyun eğmeye ve inançlarını gizleme ya da resmen inandıklarının ve bildiklerinin tersini söylemeye yöneltiyor. Bir Du Bois Raymond, 1870'te Berlin Üniversitesi'nde yapılan bir yemin töreninde, "Üniversiteler Hohenzollernlerin düşünsel özel koruması için eğitim yerleridir" diyebiliyorsa, önem açısından Du Bois Raymond'un çok gerisinde bulunan çoğunluğun bilimin amacı hakkındaki düşünceleri anlaşılabilir. Bilim erkin hizmetçisi durumuna düşürülür. Profesör Höckel ve taraftarları Profesör O. Schmidt, V. Helvet ve diğerlerinin Darwinizmin sosyalizme yardımcı olduğu korkunç iddiasına karşı enerjik biçimde direnmeleri ve aksinin doğru olduğunu, Darwinizmin tüm doğada daha üst organize ve daha güçlü canlıların daha aşağı olanları ezdiğini öğrettiği için aristokrat olduğunu iddia etmeleri açıklanabilir bir şeydir. Ve onlara göre toplumda daha üst organize ve daha güçlü canlıları varlıklı ve kültürlü sınıflar temsil ettiğinden, böylece onların egemenliğini doğa yasalarına dayandığı için doğal olarak değerlendirirler. Darwincilerimiz arasındaki bu doğrultunun kar egemenliğinin en iyi, en becerikliği, en yetenekliği değil, çoğunlukla en kurnaz ve en bozulmuş olanı toplumsal doruğa çıkaran ve bunları soyları için varlık ve gelişme koşullarını parmaklarını kıpırdatmalarına gerek kalmaksızın en iyi hale getirecek bir konuma sokan burjuva toplumunun egemen ekonomik yasalarından hiç haberi yoktur. Hiçbir ekonomik sistemde iyi insani ve soylu özelliklere sahip kişiler kapitalist ekonomik düzen altında olduğundan daha az yükselme ve yukarıda kalma şansına sahip değildir. Abartmaksızın denilebilir ki bu ekonomik sistem doruğuna doğru çıktıkça bu imkansızlık artmaktadır. Araçların kullanımında ve seçiminde acımasızlık ve vicdansızlık, tüm insani erdemlerin toplamından daha çok başarı vaat eden sonsuz etkinlikte bir silahtır. Ve böyle bir temel üzerinde inşa edilmiş bir toplumu en yeteneklilerin ve en iyilerin toplumu olarak görmeyi ancak bu toplumun özü ve doğası üzerine bilgisi sıfır olan ya da burjuva önyargıların egemenliği altında düşünmeyi ve sonuç çıkarmayı unutmuş olan biri başarabilir. Var olma mücadelesi onları buna zorlayan koşulları kavramaksızın tüm organizmalarda vardır. Bu onların içinde bilinçsiz gerçekleşir. Var olma mücadelesi insan dünyasında da dayanışmanın yok olduğu ya da hiç geçerli olmadığı her toplumun üyeleri arasında mevcuttur. Bu var olma mücadelesi gelişme sürecinde insanlar arasında sosyal ilişkilerin aldığı biçimlere göre değişir, gittikçe daha yüksek basamaklarda cereyan eden sınıf mücadeleleri karakterini alır. Ama bu mücadeleler ve insanlar tüm diğer yaratıklardan burada ayrılır. Toplumun karakterinin gittikçe daha fazla kavranmasına ve sonuçta onun gelişimine egemen olan ve belirleyen yasaların anlaşılmasına yol açar. Sonuçta insanların yalnızca bu bilgiyi siyasal ve sosyal kurumlarına uygulamaları ve bunları ona uygun değiştirmeleri gerekir. Yani insanla hayvan arasındaki fark, insanın düşünen bir hayvan olarak adlandırılabileceği ama hayvanın düşünen bir insan olmadığıdır. Darwincilerimizin büyük bir bölümü tek yanlılıkları içinde bunu kavramıyor. Yanlış sonuca varmaları bundandır. Profesör Höckel ve taraftarları Darwinizmin ateizme yol açtığını da reddediyorlar ve böylece tüm bilimsel açıklamaları ve kanıtlarıyla yaratıcıyı ortadan kaldırdıktan sonra onu arka kapıdan gizlice içeri sokmak için gayretli çabalar sarf ediyorlar. Bu amaçla yüksek ahlaklılık, ahlaki prensipler vesaire diye adlandırılan kendine özgü bir din kuruluyor. Profesör Höckel 1882'de Eisenach'ta Weimarlı Grandduk ailesinin de bulunduğu doğa bilimcileri toplantısında yalnızca dini kurtarmayı değil, bilakis ustası Darwin'i de dindar olarak göstermeyi denedi. O, konferansı dinleyen ve orada atıf yapılan Darwin'in mektubunu okuyan herkesin onaylayacağı gibi deney başarısızlığa uğramıştır. Darwin'in mektubu Profesör Höckel'a göre içermesi gerekenin, gerçi dikkatli ifadelerle tam tersini içeriyordu. Darwin, yurttaşları İngilizlerin dindarlığını gözetmek zorundaydı. Bu nedenle din üzerine gerçek düşüncesini açıkça söylemeye hiç cesaret edemedi. Ama özelde bunu yapıyordu. Weimar toplantısından kısa süre sonra öğrenildiği gibi Doktor Elbüjner'e 40 yaşından beri yani 1849'dan beri artık inanmadığını, çünkü inanç için kanıtlar elde edemediğini söylemişti. Darwin yaşamının son yıllarında New York'ta yayınlanan ateist bir gazeteyi de destekliyordu. 5. Kadın ve serbest meslekler. Kadınlar düşünsel alanda da erkeklerle yarışa girmelidir. Beyinsel fonksiyonlarını geliştirmek ve yola açmak için erkeklerin keyfi gelene dek beklememelidirler. Bu hareket tam hız ilerlemektedir. Şimdiden kadınlar birçok engeli yıktılar ve düşünsel arenaya çıktılar. Bir dizi ülkede özellikle başarılı oldular. Kadınlar arasında üniversite ve yüksek okullarda öğrenim ve bu öğrenime uygun etkinlik çevrelerine giriş için kendini gittikçe daha fazla hissettiren hareket, koşullarımızın karakterine göre burjuva kadın çevresiyle sınırlıdır. Proleter kadınlar bununla doğrudan ilgili değildir. Çünkü bu öğrenim ve o temelde elde edilebilecek mevkiler şimdilik onlara kapalıdır. Buna rağmen bu hareket ve başarısı genelin yararınadır. Birincisi, burada kadının genel olarak erkek dünyası karşısındaki konumuyla ilgili ilkesel bir talep söz konusudur. İkincisi, kadınların bir bütün olarak gelişimleri için son derece elverişsiz koşullarda bugünden neler yapabilecekleri kanıtlanmalıdır. Bunun dışında, örneğin hastalık durumunda, eğer gerekli görüyorlarsa, kendilerini erkeklerden daha rahat ellerine teslim edebilecekleri, kendi cinslerinden doktorlar tarafından tedavi edilmeleri kadınların çıkarınadır.